Herkese merhaba. Bugün 10 Mayıs 2021 Pazartesi TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör programıyla karşınızdayız. Gündeme bakacağız, gündemi yorumlayacağız. Hafta sonundan sarkan bazı başlıklara bakacağız. Bugünün öne çıkan başlıkları ve bu hafta yaşanması muhtemel gelişmeleri analiz edip size aktarmaya çalışacağız. Başlarken hatırlatalım, TR724 YouTube kanalına abone olur, yorum yazar, yayınları paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanı doğar, sansür duvarında bir delik daha açılır. Biliyorsunuz Türkiye'de sağlıklı haber alma imkanı yok. Yurt dışına çıkan gazetecilerin yaptığı gazetecilik dışında Türkiye'de maalesef gazetecilik yapma imkanı da kalmadı. Dolayısıyla bu yayınlar doğru ve orijinal haberlere ulaşmanız için son seçenek. Bu hatırlatmayla başlayalım. Gündemde konuşacak çok şey var. Sedat Peker yine gündemin en önemli konusu. Siyaset gündeminde hareketlenmeler var. Bütün bunlara geleceğim. Dış politikadaki önemli değişiklikleri, gelişmeleri aktaracağım. Ama bütün bunların dışında yine Türkiye'de, Türk medyasında, Erdoğan medyasında hiç gündeme gelmeyen bir konuyla başlayacağım. Cezaevinde ölüme terk edilen insanlar. Malum olduğu üzere Covid salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Dünyada tablo hayli kötü. Her ne kadar medeni ülkeler, demokrasinin işlediği, hukukun işlediği ülkeler, Amerika ve Avrupa gibi, Covid meselesinde çok ciddi mesafe aldılar. Aşılar yapılıyor ve kademeli olarak hayat normale dönüyor. Özellikle Amerika bu konuda bir başarı hikayesi yazıyor şu anda. Ama Türkiye gibi, Hindistan gibi otoriterleşmekte giderek otoriterleşen, otoriterleşmeye kayan, diktatörlüğe kayan ülkelerde, özellikle Türkiye'de büyük bir belirsizlik var. Aşı yok, tedavi imkanı yok, kapanma var, sosyal destek yok ve tansiyon hali yüksek. İşte bütün bu iç karartıcı tablonun içerisinde daha da vahim bir tablo var. O da şu, Erdoğan medyasında Türkiye'de asla gündeme getirilmeyen, hatta bu konular asla gündeme getirilmesin diye HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği haksız hukuksuz yere düşürüldü, kendisi cezaevine atıldı. Ki bu konular gündeme getirilmesin, mecliste ifade edilmesin diye. Sırf bu amaçla yapılmıştı o zaten. Ve bugün gerçekten Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yokluğu çok büyük oranda hissediliyor. Ne gibi hissediliyor? Cezaevinde Covid olan mahkumlar, tutuklular ölüme terk ediliyor. Türkiye'nin her yerinde sadece bir iki cezaevi değil, sadece bir iki örnek değil. Geçtiğimiz haftalarda Covid sebebiyle cezaevinde hayatını kaybeden tutukluların, özellikle cemaat mensuplarının haberlerini aktarmaya çalıştık. Şimdi yeni bir haber daha var ve maalesef Türkiye'de kimsenin gündemine gelmiyor. Sakarya L tipi cezaevinde COVID'e yakalanan mahkumlar, tutuklular tek bir koğuşa dolduruluyor. 15 kişi bir koğuşa, ağır hasta olmalarına rağmen hepsi bir karantina koğuşu adı altında bir yere dolduruluyor ve tedavileri yapılmıyor. Ölüme terk ediliyor. Bakın 2021 Mayıs'ındayız. Türkiye'de cezaevinde ölüme terk edilen mahkumlar var. Tedavileri yapılmıyor, herhangi bir şekilde ilaç desteği verilmiyor. Ve mahkumlardan ve Ferizli Sakarya L tipi cezaevindeki durumu anlatan mahkumlardan bir tanesi, mahpuslardan bir tanesi ailesine gönderdiği mektupta yaşadıklarını anlatıyor. Bold Medya'da Sevinç Özarslan'ın haberi. Kendisi bu dönemde bu tip haberleriyle çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ve bu haberde yer alan detaylar gerçekten şok edici. Düşünün, Covid sebebiyle özel ilaç almanız, hijyene çok dikkat etmeniz, vitamin desteği almanız ve çok iyi bakılmanız gerekiyor. Çünkü Covid sistemi çökerten bir hastalık. Böyle bir ortamda ekstra bakım gerekirken cezaevi yönetimi sağlığı kötü mahkumları, mahpusların hepsini tek bir odaya dolduruyorlar. Odada temizlik yok. Anlattıklarına göre leş gibi bir oda, hijyen yok ve hasta hasta insanlar o az miktardaki temizlik malzemesiyle odayı temizlemeye çalışıyor. Ve yemekler yetersiz, ilaçlar 8 gün geç getirilmiş. Bakın hasta yatıyorlar, temizlik yok, ilaç yok, yemek yok ve 15 mahkum, mahpus cezaevinde ölüme terk edilmiş vaziyette. Yetersiz ilaçlar daha sonra getiriliyor ve halihazırda hiçbir açıklama yok. Cezaevi yönetimi hiç açıklama yok. Ama bu sıra zarfında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yani bunun gibi çok sayıda örnek varken, hayvanlarla fotoğraf çektiriyor. Bir gün eline kedi alıyor, ertesi gün köpek seviyor. Daha sonra dönüyor bir atla fotoğraf çektiriyor. Yani hayvanları sempatik gözükerek toplumda sempati kazanmaya çalışıyor hayvan fotoğrafları paylaşarak. Oysa ki Türkiye'de daha önemli işleri olması gerekir. Hani bunu söylerken hayvan haklarını önemsemediğimden söylemiyorum. Ama cezaevlerinde ölüme terk edilmiş yüzlerce insan var. Ve bu ölüme terk edilmez tekil olarak Sakarya'daki cezaevinden kaynaklanmıyor. Ya da X cezaevinde kaynaklanmıyor. Bu şu anda Türkiye'nin dört bir tarafındaki cezaevlerinin tamamında bir sorun. İstanbul'un göbeğinde Bakırköy kadın tutuklu cezaevinde aynı durum söz konusu. Biliyorsunuz daha önce de gündeme getirdik ve çok sembolik önemi yüksek bir durum. Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızı Fatma Yılmazer, kendisi avukat. Babasını savunduğu için tutuklandı. Avukatlık görevini yaparken tutuklandı. Bakırköy cezaevinde 4 yılı aştı. Ve sırf babasına işkence olsun diye, sırf babası konuşmasın, bildiklerini, özellikle de Erdoğan'ın kritik davalara yaptığı müdahaleleri anlatmasın diye cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Geçtiğimiz günlerde onun da bir mektubu vardı, paylaştığımız, kamuoyuna aktardığımız. Orada da aynı durum söz konusu. İstanbul'un göbeğinde Bakırköy cezaevinde de aynı durum söz konusu. Ve dediğim gibi diğer cezaevlerinde de aynı durum söz konusu. İlaçları verilmeyen, ölüme terk edilen mahkumlar. 2021 Mayıs'ındayız, Türkiye'deyiz. Medyanın duymadığı, siyasilerin gündeme getirmediği, toplumun gözünü kulağını kapattığı bir trajedi yaşanıyor. Ve insanlar cezaevinde ölüme terk edilmiş vaziyette. Bunlar tarih kitaplarında okuduğunuz ya da belgesellerde izlediğiniz ya da filmlerde anlatılan bir olaylardan bahsetmiyorum. Bugün elle tutulur, gözle görülür bir trajediden bahsediyorum. Ama herkesin kulağına tıkadığı bir trajedi. Bugünün gündemine, bugünün nöbetçi editörüne bu haberle başladım. Çünkü bu haberi maalesef Türk medyasında veren bir medya kurumu yok. Hatırlayın, en son geçen hafta yardımcı doçent doktor Halil Şimşek korona sebebiyle Çanakkale E-Tipi cezaevinde hayatını kaybetti. Hani bahsettiğimiz hadiseler bir politik duruş değil, nasıl söyleyeyim bir ekonomik gelişmekten bahsetmiyorum. İnsan hayatından bahsediyoruz ve her gün cezaevlerinden cenazeler çıkıyor. Daha geçen hafta 3 cenaze çıktı cezaevlerinden. Bakın cezaevindeki bir insanın hayatı sorumluluğu devletin sorumluluğundadır. Bir insan cezaevinden tabutta çıkıyorsa faili doğrudan devlettir. Doğrudan Adalet Bakanlığı'dır, doğrudan savcılıklardır. Burada başka fail aranmaz. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye'deki usule göre de, yasalara göre de böyle olmak zorundadır. Ve bugün cezaevinden çıkan her tabutun, cezaevinde durumu kötüleşen herkesin sorumlusu Erdoğan rejimidir, Adalet Bakanlığı'dır ve savcılıklarıdır. Ve dediğim gibi maalesef sayısız örnek yaşandı, sayısız örnek var ve maalesef ki maalesef halihazırda cezaevinde insanlar ölüme terk ediliyor 2021 Türkiye'sinde. Ve böyle bir ortamda bu kadar vahim bir gelişme medyanın gündeminde yer alamıyor, sosyal medyanın gündeminde yer alamıyor. Evet, bu konuyu hatırlatarak gündeme başlayalım. Duyarlı kesimleri tekrar çağrı yapalım. Cezaevlerinde büyük trajediler yaşanıyor. Cezaevlerindeki bu trajedilere duyarsız kalmayın. Bunlara ses yükseltin çağrısıyla gündeme devam edeceğim. Evet, diğer bir gündemimiz Sedat Peker'in açıklamaları malum Türkiye gündemini alt üst ediyor. Türkiye gündeminin hatta şöyle söyleyeyim son bir haftanın 10 günü tek gündemi Sedat Peker. Ama nasıl Sedat Peker'in tek gündemi? Aslında işin magazin boyutu ön plana çıkıyor. Yok işte kolyesi şöyleydi, masasındaki kitabı böyleydi. Perde gerisindeki işte odasının şekli şöyleydi, masası aynalıydı. Ya gerçekten bu noktada altını çizmek gereken bir durum var, o da şu. Ya az sayıda özgür bağımsız gazeteci olarak kendini tanımlayan, bu şekilde olduğunu iddia eden kişiler bile Sedat Peker'in anlatımlarına, Sedat Peker'in anlattığı vahim olaylara değil de yok Sedat Peker'in odası, yok kolyesi, yok beyaz gömleği, yok masasındaki kitaba takılıyor. Ya burada çok büyük bir hata var, o da şu. Ya Sedat Peker'in anlattıkları ikinci bir susurluk, hatta susurluktan daha büyük. Yani susurluk olayını hatırlayın 96-97'leri. İşte devlet, mafya, siyaset üçgenini hatırlayın. Belki Z kuşağının birçoğu hatırlamayabilir bunları ama devletin mafya ile, siyasetle, suç örgütleriyle iç içe olduğu dönemlerden, yeraltı dünyasıyla iç içe olduğu dönemleri hatırlayın. Bunu 2 ile 3 ile çarpın. Aslında şu anda susurluktan daha büyük, ikinci bir susurlukla karşı karşıyayız. Bir tarafında devlet var, bir tarafında siyaset var, bir tarafında bürokrasi var ve yeraltı dünyası bunun tam ortasında duruyor. Şimdi burada gerçekten anlaşılması zor. Hani kötü niyetli yapılmadıklarını varsayalım ama esası kaçırıp işi tamamen magazine götüren, tamamen magazine tartışan bir kesim de var. Bu aslında Sedat Peker'in anlattığı çok önemli olayların içini boşaltmaktan başka bir şey değil. Şimdi Sedat Peker neler anlatıyor? Bakın Sedat Peker'in anlattıkları aslında şu anda, Sedat Peker şu an sadece peşrev çekiyor. Hani yağlı güreşlerde vardır ya, ısınmaya girerken peşrev çekersiniz, bir çeşit ya, ısınma. Şu ana kadar Sedat Peker'in yaptıkları aslında sahnenin kenarında ısınma hareketleri yapıyor. Henüz sahneye çıkmış değil. Sahneye çıkar mı çıkmaz mı onun yorumu ayrıca yapacağım şimdi, ama şu ana kadar anlattıkları bile, bakın sahneye çıkmadan anlattıkları, yaptıkları bile yeri birbirine katması gerekiyor. Türkiye'yi birbirine katması gerekiyor. Neler var? Bakın 18 yaşında bir gazetecinin ya da işte 20 yaşında, yaşıyla ilgili değişik haberler okudum ama sonuçta üniversite öğrencisi bir kızcağız, bir gazeteci, bir kadın tecavüz edip öldürülüyor ve öldürülmesiyle ilgili iddia Mehmet Ağrınoğlu, AKP milletvekili ve Marmara bölgesinden sorumlu yöneticisi. Olayla ilgili otopsi raporu dün ortaya çıktı. Bir gazeteci meslektaşımız otopsi raporunu ortaya çıkardı. Otopsi raporu skandallarla dolu ve iddiayı, yani daha doğrusu asılarak intihar ettiği iddiasını çürüten veriler var. Çok önemli veriler. Buna dair soruşturma açıklamalar yapılırken Jandarma Genel Komutanlığı, ki birazdan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'le ilgili başka bir haber daha vereceğim. Skandal bir açıklama yapıp daha savcılıktan önce, yani Sedat Peker savcılığı suçluyor. Jandarma Genel Komutanı savcılıktan önce atlayıp bir açıklama yapıyor. O da ayrı bir skandal. Uyuşturucular, kokainler, düşünün yani 5 ton kokain, ki piyasa değeri milyar dolarlarla ifade ediliyor. İkinci bir kokain, yine 600 kilo civarında bir kokain tekrar yine aynı Mersin Limanı'na gidiyor. Ve bunların Türkiye ayağına dair herhangi bir araştırma, soruşturma yok. Bütün bunlara dair herhangi bir şekilde bir detaylandırma söz konusu değil. Ve böyle bir tablo içerisinde halihazırda gözünü kulağını kapatmış ona bakıyorlar. Ya da işte Sedat Peker karakolda milletvekili dövdürüyor. Dövdüren milletvekili, dövdüren isim işte AKP'nin yine bu kirli kapaklı işleri, spor dünyasındaki kirli kapaklı işleri yapmasıyla bilinen Metin Külünk. Metin Külünk aracı oluyor Sedat Peker'e. Oradan Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'la yaşanan diyaloglar, Serhat Albayrak'ın tetikçilerinin işte Sedat Peker'e gitmesi, Sedat Peker'le onların arasında geçen diyaloglar. Dediğim gibi Sedat Peker'in anlatımlarının içerisindeki bir kısmı işin magazin tarafı. Ama asıl anlattığı çok önemli şeyler var ve anlatmadıkları aslında çok önemli. Sedat Peker ne yapıyor? Sedat Peker aslında şu anda Erdoğan'a mesaj gönderiyor, anlaşmaya çalışıyor. Hani beni konuşturtmayın, ben konuşursam çok büyük can yakarım, çok yıkım yaparım mesajı vermeye çalışıyor. Çünkü Mehmet Ağar her ne kadar doğrudan hedefi gibi gözükse de aslında Erdoğan'a gönderilen mesajlar var burada. Özellikle son videoda yer alan, bu arada parantez açayım, Sedat Peker'in videoları milyonlarca izlendi ve bu rakamlar gerçekten inanılmaz boyutlara vardı. Bu da son derece normal çünkü Türkiye'de medyanın haber vermediği, internet sitelerinin haber veremediği bir dünya ve internet sitelerinin, medyanın, gazetelerin, televizyonların haber veremediği bir ortamda Sedat Peker yakın tarihe dair çok önemli detaylar anlatıyor, çok önemli veriler veriyor. Bunlar doğal olarak ilgi görüyor, görmeye de devam edecek. Bir izlenimi aktarayım. Sedat Peker aslında kendisi pek bahsetmiyor ama hani Goebbels'le ilgili ve birkaç haberi kitaplarla alakalı kitap mesajları falan veriyor ama benim gördüğüm Sedat Peker ciddi bir psikolojik harp eğitimi almış, öyle bir eğitimden geçmiş ya da konuda kafa yormuş gözüküyor. Çünkü elindeki malzemeleri kullanması, zamana yayması, bir kısmının ucunu gösterip gerisini göstermemesi ve malzemelerini kullanma şekli aslında bu konuda birikim olduğunu gösteriyor. Mesela son videoda yaptığı bir şey var. İşte bir sayfayı gösterip anlattığı konular içerisinde girmediği bir bölüm var. O da nedir? O da Suriye'ye gönderilen silahlar. Şimdi bu Suriye'ye gönderilen silahlar meselesini ekranda gösterip anlatmamış olması Erdoğan'a bir mesaj. Erdoğan'a bir mesaj olarak gönderdiği bir konu. Çünkü Erdoğan'la anlaşmaya çalışan bir Sedat Peker var. Sedat Peker'le işte Alaaddin Çakıcı'nın çıkması, Bahçeli'nin, yani derin devlette patronların değer değiştirmesi söz konusu. Sedat Peker tekrar oyuna girebilmeye çalışıyor. Tekrar Erdoğan'ın muteber, milli ve yerli mafyası olmaya çalışıyor. Ve burada Erdoğan'a gönderdiği mesaj şu: Suriye'ye gönderilen silahlar meselesini anlatırım. Şimdi Suriye'ye gönderilen silahlar meselesi niye Erdoğan için çok önemli? Çünkü Erdoğan'ın insanlığa karşı işlenmiş suçlar başlığından uluslararası arenada, özellikle savaş suçları mahkemesinde yargılanması gibi bir seçeneği ortaya getirecek bir konu bu. Hakan Fidan'ın başını derde sokacak, Erdoğan'ın başını derde sokacak bir konu bu, Suriye'ye gönderilen silahlar. Yani bu hadise mafyanın yeraltı örgütlenmelerini, kendi arasındaki rant paylaşım kavgasının çok ötesinde bir mesele ve bu konu doğrudan Erdoğan'a ulaşıyor. İşte Sedat Peker ekrana bu görüntünün sadece ucunu göstererek, konuyu açmayarak, yani dediğim gibi şu ana kadar Sedat Peker sadece pistin kenarında ısınma hareketleri yapıyor. Henüz piste çıkmış değil. Ve çıkıp çıkmayacağı konusu Erdoğan'dan alacağı sinyallere bağlı. Eğer Erdoğan anlaşma sinyali gönderir, Sedat Peker'le masaya oturursa bu Sedat Peker'in videoları biter. Sedat Peker yeniden bir video yapmaz. Sonuçta Sedat Peker dediğiniz kişi etik ahlaki değerleri savunmak amacıyla temiz eller operasyonu başlatacak birisi değil. Sonuçta bir suç örgütü lideri ve suç örgütü yöneticisi ve böyle bir isimden bahsediyoruz. Ve bu ismin Erdoğan'a gönderdiği mesajlar, şimdi gözler Erdoğan'da. Erdoğan ne cevap verecek? AKP'liler ne cevap verecek? Dikkat ederseniz AKP'liler de sürecin başından bu yana sadece izliyorlar. Yani bu kadar önemli gündemler var. Hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor. Türkiye'ye gönderilen kokainler, öldürülen gazeteciler, cezaevinde milletvekili öldürülmekten tutun. Yeraltı dünyasında işte milyar dolarlık rehin şeylere çökülmeler. Yani işin içerisinde para var, cinayet var, uyuşturucu var, her şey var. Yani böylelikle hani tam bir Brezilya dizisi ya da ne bileyim bir Netflix dizisine dönmüş vaziyette her şey. Ama bunların bir önemli özelliği şu: bunların hepsi Türkiye'nin realitesi. Bunların hepsi Erdoğan rejiminin yaşattığı gerçekler. Burada çok önemli bir nokta var. O da şu: şimdi bugüne kadar üzerinde durulmayan ve aslında asıl durulması gereken konu şu. Şimdi susurluktan farkı var bu hadisenin. Bence önemli noktası da orası hadiselerin. Şimdi susurluk döneminde her ne kadar ideal olmasa da az buçuk işleyen bir devlet sistemi vardı. Medya vardı. Her gün hatırlayın, susurlukla ilgili skandallar medya manşetlere çıkıyordu. Yargı vardı. Susurluk soruşturması vardı. Susurlukla ilgili meclis araştırma komisyonu çalıştı. Raporlar yazıldı. Susurlukla ilgili yargı süreçleri işledi. Şimdi durum susurluktan daha da kötü. Çünkü işin içerisinde bizzat saray var. İşin içerisinde doğrudan Erdoğan rejiminin kendisi var. Ve işin kötü tarafı şu, yani susurluktan daha kötü olan tarafı şu: bugünün yargı yok, medya yok, meclis yok. Meclis tamamen sembolik, artık bir araştırma komisyonu falan da kurulamıyor. Böyle bir çalışma da yok. Dolayısıyla durum susurluktan çok daha vahim. Yani ikinci susurluk mu? Evet, ikinci susurluk, ama ikinci susurluktan daha kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Gözler yine dediğim gibi Erdoğan'da, Erdoğan'ın alacağı tavırda. Erdoğan, Sedat Peker'in restine, blöfüne, adına ne derseniz deyin, vereceği cevaba göre Sedat Peker pozisyon alacak ve o pozisyon aldıktan sonra ya video yapmaya devam edecek ya da susacak. Yani Sedat Peker'i kızdırdılar ama henüz konuşturamadılar. Henüz konuşmadı. Ben bu konuda çok asıl konuşması gereken şeylere girmediğini ve şu ana kadar sadece bir takım şeyleri ucunu açarak muhataplarıyla pazarlık yapmaya çalıştığını görüyorum. Bakalım Sedat Peker gerçekten dediği gibi, hani kızıma dokundunuz, ben size bunların hesabını sorarım, yakarım bir dünyayı modunda, hatta işte Serhat Albayrak tehdit ediyor, seni dünyaya manşet yapacağım şeklinde. Bildiklerini, Sedat Peker'in pozisyonunu düşününce evet yapabilir, bunlar mümkün, ama anlatır mı? İşte orası emin değilim. Sedat Peker sadece Erdoğan'dan gelecek olan sinyali bekliyor. Onun durumuna göre pozisyon alacak, ona göre şekil alacak. Ama bütün bunların dışında bir realite daha var. Sedat Peker'in devletin içerisinden, bürokrasinin içerisinden çok ciddi beslendiği ortada. Bunu da Süleyman Soylu ekibi tarafından beslendiği yönünde çok güçlü bir kanı var. Çünkü Sedat Peker'in elde ettiği bilgiler içeriden destek almadan verilecek bilgiler değil. Yani bir devlet desteği var, bir istihbarat desteği var. Bütün bunlar da şunu gösteriyor: AKP içerisindeki kavga, AKP içerisindeki bölünme, AKP içerisindeki güç mücadelesi perdenin gerisinde hayli sert yaşanıyor. Perdenin önünde belki Erdoğan tek adam ve her şeyi kontrol ediyor imajı olsa bile, perdenin gerisinde hava hiç öyle değil. Bu da onu yansıtması açısından önemli bir gelişme. Yani Sedat Peker dediğim gibi şu anda gündemin en önemli konusu, neredeyse tek konusu ve konuşması gereken en önemli isim Erdoğan şu ana kadar bu konuya girmedi. Hatta vahim bir tablo daha ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu televizyona çıktı ve bu konu gündeme gelmedi. Gazeteciler bu konuyu sormadılar. Şimdi kendine gazeteci diyen bir insan, yani o meslektaşlarımız hiç alınmasınlar, kusura bakmasınlar, o koltukta oturuyorsanız, o kimliği taşıyorsanız İçişleri Bakanı'na bu soruyu soracaksınız. Eğer sormuyorsanız o ekrana çıkmayacaksınız. Hani diyecekler ki ya dışarıdan konuşuyorsun. Hayır, ben bunları Türkiye'den konuştuğum için bugün dışarıdayım. Türkiye'den konuştuğum için 7 yıldır yurt dışında yaşamak zorundayım. ve Türkiye'den bunları Türkiye'de sormaya devam ettiğim için bugün sayısını bilmediğim kadar müebbetle yargılanıyor. Yani bu gazeteciliğin bir bedeli var. O bedeli ödemeyi göze almak gerekiyor. Aksi halde kusura bakmayın medya maymunu olmaya devam edersiniz. Çünkü Sedat Peker'le ilgili bu kadar gündem varken İçişleri Bakanı'nın yayına çıkıp bu konuya dair tek satır soru sorulmamasının izahı yok. İşte medyanın içine düştüğü tablo da bu. Yayını açarken söylemiştim. Maalesef Türkiye'de medya bitti. Haber almak için yurt dışındaki gazetecileri takip etmek gerekiyor. Onlar için de yayınlarının takip edilmesi, paylaşılması, yorumlanması gerekiyor ki o sansür duvarı aşılabilsin. Evet, Sedat Peker dediğim gibi Gözler Erdoğan'da Sedat Peker'e vereceği cevaplar ya da Sedat Peker'le yapacağı anlaşma zeminine göre süreç devam edecek. Ama anlaşılmazsa Sedat Peker'in konuşmaya başlaması halinde Sedat Peker'in özellikle Suriye'deki silahlar meselesi dahil olmak üzere Erdoğan'ın başını gerçekten belaya sokacak bir takım şeyler anlatması muhtemel. Erdoğan'ın da başını ağrıtan en önemli konu o. Biliyorsunuz bir taraftan Amerika'da Zarrab, öbür tarafta Sedat Peker de şu an Dubai'de ama başka bir ülkede her an geçebilir. Çünkü şu anda devletin bütün imkanlarıyla Sedat Peker'i yakalayıp getirmeye çalıştığı herkesin malumu. Bir taraftan Zarrab, öbür taraftan Sedat Peker, Erdoğan'ın kuykularını kaçırmaya devam edecekler gözüküyor. Bu gündemi takip edip analiz etmeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Evet, bu arada biraz önce bahsettim. Sedat Peker'in bugünün yine önemli gündemlerinden bir tanesi şu. Az önce söylediğim gibi Türkiye'nin susurluk dönemlerinden daha bir kötü olması, şu anda susurluktan daha kötü bir tabloda olmasının bir temel nedeni var. O da şu: devletin çökmüş olması. Yargı çalışmıyor, bürokrasi çalışmıyor, meclis çalışmıyor, medya çalışmıyor. İşte onlardan somut bir örnek. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Orgeneral. Hani Orgeneral, hani omuzunda bir yığın yıldız var. Hatta Cem Yılmaz'ın meşhur esprisiyle omuzunda galaksi taşıyor adam. Şimdi bu adamla ilgili, yani bu isimle ilgili düşünün, Sedat Peker, bu suç örgütü lideri, bir gazetecinin öldürülmesiyle alakalı bir açıklama yapıyor. Jandarma Genel Komutanı herkesten önce atlayıp bir açıklama yaparak olayı inkar ediyor ya da bir kendince yalanlıyor. Peki bakıyorsunuz kim bu Orgeneral Arif Çetin, ki 15 Temmuz'daki tutumu son derece şüpheli. Yani bir gün gerçekten bir 15 Temmuz yargılaması yapılırsa Arif Çetin'in de sanıklar arasında olması kaçınılmaz. Çünkü Jandarma Genel Komutanlığında o gece infaz edilen, teslim olmak için ellerini kaldırıp dışarı çıkarken infaz edilen askerler oldu. Bunun görüntüleri de dava dosyalarında var. 15 Temmuz'daki sürecin içerisindeki önemli isimlerden bir tanesi Arif Çetin. Rejimin kurgucularından bir tanesi 15 Temmuz'a dair. Ve Jandarma Genel Komutanlığındaki infazlarında önemli isimlerinden bir tanesi. Böyle bir isim ve bu kadar popüler bir isim, önemli bir isim, son günlerde yine çok gündem, özellikle son birkaç gündür. O da nedir? Çünkü çok yoğun bir şekilde suç örgütü yöneticileriyle, Sedat Peker'le ve diğer bütün önemli isimlerin, gündeme gelen isimlerin hepsiyle bir şekilde yolu kesişmiş. Ne gibi? İşte şu an fotoğraflara getiriyoruz. Galip Öztürk, yeraltı, yani bir düzine suçun faili olarak aranan, şu an yurt dışında olan, hakkında kesinleşmiş ceza olması Galip Öztürk'le son derece samimi olduğu, ev ortamında bulunduğu gözüküyor. Bir bakıyorsunuz başka kimler var? Mesela Mehmet Ağar'ın oğluyla, Mehmet Ağar'la. Yani düşünün, Mehmet Ağar'ın oğlu milletvekilde, karşısında bir orgeneral elpençe divan duruyor. Mehmet Ağar'ın yanında aynı şekilde elpençe divan duruyor. Bir orgeneral, bir jandarma genel komutan. Şimdi jandarma genel komutanlığı noktasında şunu da hatırlatalım. Türkiye'nin %80 küsürü, 90'a yakın bir olanın asayişine jandarma sorumlu. Jandarma sorumluluğu, hani herhangi bir askerden bahsetmiyoruz. Yani bütün asayişle alakalı bir birimin başındaki bir isimden bahsediyoruz ve asayişle alakalı birimin başındaki isim, yeraltı dünyasının isimlerinin neredeyse hepsiyle yakın. Hani Süleyman Soylu bütün suç örgütü üyeleriyle ve bütün kriminal adamlarla fotoğraf çektirmiş, hiçbirini pas geçmiyor. Onun bir benzeri işte Galip bu olayda ortaya çıktı. Düşünün, Mehmet Ağar'ın oğluyla, Mehmet Ağar'la, Galip Öztürk'le, yeraltı dünyasının diğer bir ismi Selahattin Yılmaz ile Jandarma Genel Komutanı'nın fotoğrafları var. Hani Hulusi Akar böyle bir durumda ne yapar, ne der, umurunda mıdır bilmiyorum. Hulusi Akar normalde medya ile ilişkileri çok olan, güçlü olan, işte yandaş medyaya sürekli PR çalışmaları yapan bir isim. Bu konu hakkında henüz herhangi bir şey söylemiş değil ama Türkiye'nin en önemli güvenlik mekanizmalarından birinin başındaki ismin yeraltı dünyasının isimleriyle bu kadar içli dışlı olmasının herhalde bir anlamı vardır diye düşünüyorum. Ve Jandarma Genel Komutanı asayişten sorumlu bir birimin başında bunların olmuş olması, Türkiye'nin yaşadığı çökmüş, çürümüşlüğün çöküşün bir başka sembolü. Dediğim gibi susurluktan daha kötü bir tablodayız. Çünkü susurluk döneminde 96-97'de en azından devlet kurumları çalışıyordu. Şimdi onlar da çalışmıyor. Evet, buradan dış politikaya geçelim. Türkiye içerisindeki iç karartıcı yönetememezlik hali, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türkiye'yi yönetememezlik hali dış politikada da devam ediyor. Geçen hafta Mısır'a bir takım temaslar yaptı AKP'liler. İşte Mısır Rabia hareketi, artık Rabia yok, dört parmak gitti. Tekrar Mısır'la ilişkileri düzeltmeye çalışan bir Erdoğan rejimi var ve Mısır'a gittiler. Mısır'da adeta fırça yiyip geldiler. Orada çok Mısır heyeti tarafından adeta fırçalandılar. Bugün yeni bir durum var. Suudi Arabistan'a gidiyor. Gitti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Biliyorsunuz İstanbul'da işlenen Kaşıkçı cinayeti, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında ilişkiler askıya alınmıştı. Mısır, Suriye ile özellikle Suriye üzerindeki gelişmeler, Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye, Suudi Arabistan ayrı düşmüş vaziyetteydi. Katar'la yaşanan gelişmeler. Türkiye tercihini Katar'dan tarafa yapmıştı. Bu denklem içerisinde Kaşıkçı cinayeti sonrasında ilişkiler durma noktasına gelmişti. Ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ihracat, ithalat yani ticaret dengesi %98 oranında azalmıştı. Tabii şimdi Erdoğan rejimi neden Suudlarla tekrar arayı bulmaya çalışıyor? Çünkü para bitti. Mısır'da ilişkileri düzeltmeye çalışıyor çünkü para yok. Böyle bir tablonun içerisinde ve bu ortamda Erdoğan tekrar para arayışı içerisinde tekrar zengin ülkelerin kapısını çalıyor. Suudlarla yapılan görüşmede aslında tamamen bu. Yani sıkışan ekonomik tabloyu, çöken ekonomiyi ayağa kaldırabilir miyiz, para bulabilir miyiz şeklinde bir arayışın içerisinde Erdoğan. Bu yüzden Suudi Arabistan'la ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bu yüzden Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da. Olur mu? Neden olmasın? Erdoğan bugüne kadar çok sık döndü. Yani esneklik konusunda ben esneklik diyorum ama siz başka bir kelime de koyabilirsiniz yerine. Esneklik konusunda son derece başarılı birisi Erdoğan. Dün ak dediğine bugün kara deyip yarın kırmızı diyebiliyor ve burada da aynı şey söz konusu. İşte Mısır'la ve Suudi Arabistan'la yaşanan tablo ortada. İsrail'le biraz sonra geleceğim. Yaşanan tablo ortada ve böyle bir tablonun içerisinde Erdoğan dediğim gibi para aramaya devam ediyor. Şu anda da Suudi Arabistan'dalar. Erdoğan'ın dış politikası deyince bir Moskova kaynaklı bir haberi buraya özellikle eklemekte fayda görüyorum. O da şu. Putin'in 2020 yılı karnesi açıklandı. Burada ilginç detaylar var. Putin'in dünya çapında en çok aradığı kişi kimdir diye sorarsanız Tayyip Erdoğan. Yani arama listelerinde baktığımız zaman dünyanın 106 ülkesi lideriyle görüşmüş. En çok görüştüğü isim ve daha önceki 4 yılda olduğu gibi. Yani son 4 yılda da aynı şekildeydi. En çok görüştüğü isim Tayyip Erdoğan. Yani Putin Erdoğan'ı her ay arıyor. Hatta bazı aylar birden fazla arıyor. Ve mesai yaptığı her 2 haftada bir Erdoğan'la görüşmüş oluyor. Mesela Tayyip Erdoğan'ı geçen yıl tam 14 kez aramış. Yaptığı zirveler, aramalar zaten dediğim gibi çok da şey değil, sıra dışı değil, sürekli şeyler. En yakın görüştüğü ülkelerden yine diğeri de Belarus lideri Lukashenko. Yani bütün otoriter ve kendi bölgesindeki problemli liderlerle Putin'in arası çok iyi. Bunda bir anlam ifade ettiğini görmek gerekiyor. Evet, gündemin diğer bir maddesi Ramazan'ın son günlerine geldik ve maalesef yine bildiğimiz o yıllardır kanayan yara Kudüs'ten, İsrail'den, Filistin'den çok kötü görüntüler geliyor. Son 3 gündür, 3 gün geçtiğimiz cumadan bu yana 3 gündür, 4 gün, 4. güne girdik. Maalesef Kudüs'ten çok iç parçalayıcı görüntüler geliyor. Özellikle de Ramazan'ın son günlerinde yaşanan bu şiddet. İsrail polisi dua eden, ibadet etmeye çalışan Filistinlilere polis gücüyle ve özellikle de gaz bombalarıyla, plastik mermilerle saldırdı. Caminin içine girdi. Mescid-i Aksa'da ilk kıblemizden gelen görüntüler çok iç parçalayıcı, çok vahim. Yani bir dini mekana, ibadet esnasındaki hele hele kutsal bir dönemde, yani İsrail'de bu bilinmez bir şey değil çünkü İsrail'in tarihi hep böyledir. Mesela bugün itibariyle İsrail'de yine bir Kudüs günü kutlamaları var. Çünkü tarihsel anlamda da bol miktarda böyle özel milli günleri var, dini günleri var. Yani Ramazan'ın son günlerinin hassasiyetinde bilmeyecek insanlar değiller. Ama işte gördüğünüz gibi düşünün burası İslam tarihinin, İslamiyet'in en önemli mabetlerinden, camilerinden bir tanesi, ilk kıble ve caminin içerisinde ibadet eden, iftar açmaya çalışan insanlara gaz bombalarıyla biber gazlarıyla müdahale eden bir İsrail yönetimi. Yani burada parantez açalım. Biz benzer bir görüntü geçen hafta yine burada Nöbetçi Editör'de size aktardık. Erdoğan rejiminin polisleri de Alparslan Kuytul ve talebelerinin, takipçilerinin camideki itikafına yine biber gazıyla saldırmıştı. Yani bu açıdan çok bir fark yok aslında yapılanın. Biber gazıyla, göz açıcı bombalarla, plastik mermilerle ibadet eden insanlara saldırıldı. Tansiyon yüksek. Filistin'den gelen görüntüler, işte ben bültene girerken tekrar son dakika baktığımda yine Kudüs'ten benzer görüntüler geliyordu. Tansiyon yüksek. İsrail'in açıklamasına göre 20 İsrail askeri yaralanmış. Filistin tarafının açıklamasına göre de 270'ten fazla Filistinli yaralanmış vaziyette. Sorunun kaynağı ne? Sorunun kaynağı zaten bu kadim bir sorun. Filistin meselesi, Kudüs'ün statüsü meselesi. Ama bunu tekrar alevlendiren olay yaşanan yerleşimci meselesi. Bölgelerinden çıkartılmaya çalışan bir grup Filistinli olması ve artı Ramazan'ın son günlerinde bir gelenek var. Filistinliler iftarlarını Şam kapısının olduğu bölgede yapmak istiyorlar. Bu bir gelenek, yıllardır devam eden, ama İsrail polisi buna izin vermedi. İftarını açmaya çalışan insanlara saldırdı ve dolayısıyla tansiyon daha da yükseldi. Giderek artan bir tansiyon var şu anda. Karşılıklı çatışma haberleri geliyor ama bu çatışma haberlerinin ne kadarı gerçekten çatışma, ne kadarı propaganda, onu şimdilik bilmek mümkün değil. Ama görünen o ki Mescid-i Aksa merkezli, Kudüs merkezli tartışmalar, gelişmeler maalesef kötü yönde, tansiyonun yükselmesi şeklinde gelişmeye devam ediyor. Böyle bir durumda doğal olarak dünya siyasetinin de gündemi Filistin'e döndü, Kudüs meselesine döndü. İşte bütün AKP'liler açıklamalar yaptılar, tepki açıklamaları yaptılar. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün tüm Türkiye'deki camilerden Filistin için dua edilmesi çağrısı yaptı. Bilemiyorum, belki ilerleyen saatlerde 15 Temmuz'da olduğu gibi sela da okutabilirler. Böyle bir çalışma yapabilirler. Türkiye'de biliyorsunuz siyasal İslamcıların gündemi bu. Yani Filistin meselesi, evet burada çok büyük bir trajedi var ama aynı şeyi kendi ülkesinde yapan bir Erdoğan rejimi de söz konusu. Ama Filistin meselesi Erdoğan'a oy getirdiği için yine bu konularda tansiyonu giderek arttıracaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı da zaten bu yönde bir girişimde bulundu. Bugün Türkiye'deki bütün camilerde dualar okunuyor, çağrılar var. Dileriz tansiyon daha da yükselmez, dileriz can kaybı olmaz. Özellikle de Ramazan'ın son birkaç gününde bayrama girerken bu tansiyonun düşmesi önemli. Bu tansiyonun düşürülmesi de gerekiyor. Ve buradan Filistinlilerin yaşadığı mağduriyetin tekrar bir kere daha altını çizmek gerekiyor. İsrail'in de dini mekanlara, ibadete saygı göstermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Evet, gündemde benzeri iç karartıcı çok fazla haber var. Çok fazla iç karartıcı haber, can sıkıcı haber aktarıyorum ama bu noktada bunlara bir virgül koyup biraz hem iç karartıcı hem de mütebessim bir konuyla gündemin sonuna geleyim istiyorum. O da şu, malum Türkiye'de bir kayyum rezaleti yaşanıyor. Bir kayyum terörü var daha doğrusu. Erdoğan rejimi özellikle Gülen cemaati mensuplarına yönelik başlattı bunu. Yasal yollarla hiçbir şekilde illegal, hiçbir boyutu olmayan işletmelere, şirketlere, binlerce, on binlerce şirkete kayyum atayarak el koydu. Bunlardan bir tanesi de benim çalıştığım medya grubuydu, Koza İpek Holding. Ve burasına yağmaladılar, yağmalamaya devam ediyorlar. Kelimenin tam anlamıyla yağmalanıyor. O kurumların içi boşaltılıyor, yandaşlara peşkeş çekiliyor ve inanılmaz bir yolsuzluk var. Ve başkalarının mallarıyla Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki haramiler gibi yağma bütün boyutlara devam ediyor. Bu yağmanın bir diğer boyutu da Kürt belediyelerinde yaşanıyor. HDP'li belediyelere yine haksız hukuksuz bir şekilde el kondu. Bunu tartışacak bir tarafı yok. Halkın iradesine yapılan bir darbedir. Bunun maruz göstermeye, makul göstermeye çalışmanın da bir anlamı yok. Bu bir darbedir. Halk iradesine karşı saygısızlıktır. Ve Erdoğan rejimi bunu irade olarak yapıyor. Bugüne kadar onlarca belediye yaptılar. Ve bu belediyeler oraya geçtikleri zaman, hani o valiler, vali yardımcıları belediye başkanı olarak atanıyor, kayyum olarak atanıyor ve oraları yönetiyorlar. Peki neler oluyor? Bugüne kadar kayyumun yönettiği belediyelerde hepsinde israf, yolsuzluk, inanılmaz suistimaller gördük ve bu öyle boyutlara vardı ki işte odasını mermer tuvaletler kaplatanından tutun, milyonlarca liralık baklava, kadayıf yedi ve faturasını ve devlete fatura eden insanlar gördük. Sayısı olmayacak kadar çok yolsuzluk haberi var. Bunlardan bir tanesi şimdi ekrana getireceğim. Bir başka türden yolsuzluk, ahlaksızlık, adına ne derseniz deyin. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi malum el koydular kayyum yönetiminde. Ve bu belediye yönetiminde şehirde bir peyzaj çalışması yapıyorlar. Havalimanı bölgesinde olan bir yer. Ve burada işte şu ekranda gördüğünüz heykeli koyuyorlar. Başka heykeller de var ama şimdi bu heykeli hani şaka gibi deseniz değil ki, bir de Diyarbakır bölgesi biliyorsunuz kadim medeniyetlerin bölgesidir ve orada taş işçiliğin dünyanın en güzel örnekleri vardır. İşte 3000 yıl önce, 2000 yıl önce, binlerce yıl önce yapılmış muhteşem taş işçilik eserlerinin yanında 2021'de şu gördüğünüz ucube var. Yani düşünün, karpuzun içerisinden çıkan bir çocuk ve herkesin aklına Çiftlik Bank skandalındaki kişiyi getiriyor. Ve böyle bir örnek ve bu heykeller, yani düşünün, karpuzun içerisinden çıkan bir çocuk yani neyi ifade ediyor? Diyarbakır karpuzuna atıf yapmış ama sosyal medya yıkılıyor. Yani bunu nasıl izah edersiniz? Nasıl anlatırsınız? Neyi ifade edersiniz? Belli değil. İşte bir altın bilezik vurma gibi bir şey yapmışlar. Ne anlamı var sorusu belli değil. İşte orada baklava tutan başka birisi var. Ne olduğu belli değil. Sonra bakıyorsunuz ya, bu neyin nesidir diye. 4 milyon 412 bin liralık bir ihale bu. 4 milyon 412 bin lira. Şu ucube heykel için 4 milyon lira gibi bir para aktarılmış. İşte bir başka diğer heykel de bu. Yani düşünün, 2021'desiniz. 3000 yıl önce yapılan muhteşem taş işçilik eserlerinin yanında böyle ucube şeyleri, sanat diye diken bir kayın var ve 4 milyon lira. Biliyorsunuz Ankara'da bunun örnekleri çoktu. Türkiye'nin her yerinde var bu tip ucube örnekler ama Ankara'da en çok örneğini Ankara'da görüyorduk. Melik Gökçek, Ankara'yı yağmalayan, kendi ailesiyle birlikte 30 yıl boyunca Ankara'yı yağmalayan isimler ve maalesef haklarında yolsuzluk soruşturması dahi açılamadı. Bu rejimin bir başarısıdır bu. 30 yıl boyunca Ankara'yı yağmalayan isimler böyle ucube dinozorlarla, düşün, dinozorlara 700 milyon lira gömen bir yönetim vardı. Ankara'nın her yerine ucube kapılar diken, o kapılar için milyonları gömen bir Melik Gökçek vardı. Tabii gömmedi, o gömme kendisinin servetine ve yandaş iş adamlarının cebine aktı. Burada da aynı şey söz konusu. Halkın parası, fakir fukaranın, garibanın parası böyle ucube heykellerle yandaş iş adamlarına, yandaş kişilere aktarılıyor. Gaziantep Belediyesi'nde bu konuda sicil hayli kabarık. Bütün belediyeler öyle ama AKP'li belediyeler bu konuda kimsenin eline su dökemezler. Mümkün değil yaklaşmak. Uçanı kaçanı her şekilde soyup sobana çeviren bir anlayış var. İşte onlardan bir tanesi de bu. Hani insan şunu söylemek istiyor. Ya madem soyuyorsunuz, bari istediğim bir şey yapın. Hiç değilse gözümüze sokmayın. İşte gördüğünüz gibi 4 milyon verilen heykel bu. Bu gibi heykellere 4 milyon lira para harcayan bir kayın belediyesi var. Halk iradesine saygı yok. Demokrasiye saygı yok. Hukuka yok. İnsan haklarına yok. Ve en kötüsü, en küçük bir estetik bile yok. Her yeniyle çöken bir AKP rejimi, her yeniyle dökülen bir rejim karşımızda ve bu rejimin icraatları da işte gördüğünüz gibi. Evet, bülteni, bugünün gündemini bu şekilde toparlıyorum. Dediğim gibi cezaevlerinde büyük dramlar yaşanıyor, cezaevlerinden tabutlar çıkıyor, bunlar medyaya yansımıyor, meclis gündemine gelmiyor, ekranlara çıkamıyor. Buradan tekrar hatırlatmış olalım, çağrı yapmış olalım. Cezaevindeki herkesin hayatı devletin sorumluluğu altındadır. Size emanet edilen canlara sahip çıkın. O insanları tabutta çıkartmayın. Bu çağrıyla bugünün gündemini bitirelim. Yarın nöbetçi editör, diğer nöbetçi editör arkadaşlarımızın devralmasıyla devam edecek. Takipte kalın, yorum yazın ve kanalımızı paylaşın. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.